Ayrım 26.
Yabancı olmanız şarttır. Amaçladıkları kendi mutlulukları değildi. Şefkat rahibelerinin öğrettikleri, yabancıların arasında neşe ve içtenlik saçmaları, felaketler karşısında güler yüzlülüklerini kaybetmemeleriydi. Aziz Louis, hayatında acı çekmediği bir tek gün bile olmadığını söylemişti. Hem son derece pratik hem de şiddetle idealist olan bu sıra dışı çift, hemşirelik mesleğine sonraki yüzyıllarda musallat olacak olan gerilimleri önceden görebilmişti. Hemşireler arasında iktidar mücadelesine, gareze ve gurura meydan vermemekte kararlıydılar. Görevler dönüşümlü olarak dağıtılıyordu ve kimse kimsenin üstü değildi. Geleceğin diğer kam hemşiresinin modelini onlar kurmuştur. Fakat bu modelinde netametli yanları vardı. Hasta bakıcılık eskiden hem kadınlar hem erkekler tarafından yapılır, her biri kendi cinsinden hastalara bakardı. 17. ve 18. yüzyıllarda tamamen kadınlara özgü bir meslek olarak hemşirelik ortaya çıktı. Bu gelişme kadınlar için olağanüstü fırsatlar yaratmakla birlikte beklenmedik ve talihsiz sonuçlar da doğurdu. İnsanlar hemşireliğin sadece kadınlara uygun düştüğüne, ev kadınlığına benzer bir görev olduğuna ve erkeklerin denetimi altında yürütülmesi gerektiğine inandılar. New York Hastanesi başhekimi 1860 senesinde şunları yazmıştı. Erkekler istedikleri kadar üstün kişiler olsunlar, hastaların ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Bunun için gerekli olan içgüdü onlarda yoktur. Şefkatin kadınların tek elinde olduğu düşünülüyordu. Halbuki rahipler de şefkat yetiştirmişti. Böylece merhamete giden yoldaki dördüncü yapay engel de oluşturuldu. Klişe erkeğin merhametle ilişkisi olamayacağına karar verildi. Orta çağda Kudüs ve Malta'da beyaz saçlarıyla faaliyet gösteren Saint Jean, hayırsever tarikatını yaratan dinsel coşkuydu. Kızıl Haç ve Siyah Haç da başka şövalye tarikatlarının Kudüs Templiyer Şövalyeleri ve Totonik Hospitaller Şövalyeleri eseriydi. Hepsi de mahcubiyet içinde savaşın hastalara yardım eli uzatmaya engel olmadığını göstermeye çalışmıştı. 16. yüzyılda Saint Jean Şövalyeleri Malta'da dünyanın en görkemli hastanelerinden birini kurdular. 150 metreye 10 metrelik bir alan üzerine inşa edilen 9 metre yüksekliğindeki bu hastane aynı anda 700 hastaya hizmet verebiliyordu. Bütün yataklar sayvanlıydı, çarşaflar gerekirse günde birkaç kez değiştiriliyor, her hastayla ayrı ayrı ilgileniliyor ve aynı özeni yemeklere de gösteriliyordu. Pilav, şehriye, çeşitli otlar, kıyma, tavuk, hindi, inek ve dana eti, taze yumurta, badem ve çörek. Şövalyelerin çifte porsiyon hakkı vardı. Gel gelelim 1786'da hastaneyi ziyaret eden İngiliz reformcu John Howard, karşılaştığı pislik ile parfümle gizlenmeye çalışmış koku, üstelik bugüne kadar gördüğüm en pis, en pasaklı, en duygusuz ve vicdansız insanlar diye tarif ettiği hemşireler karşısında dehşete kapılmıştı. Bir ara 8-9 tanesini birden ölüm döşeğindeki bir hastanın başına toplanmış, sayıklamalarıyla muazzam eğlenir bir durumda bulmuştu. Ahırdaki atlara hastalardan daha iyi bakılıyordu. Hastaneler tekrar tekrar aynı akıbete uğramıştır. Kurumun çıkarları eninde sonunda hastalarınkine baskın gelir. Merhametin önündeki 5. engel de bu olmuştur. Eskiden hastanelerde esas olarak birer düşkünler evi oldukları sürece nadiren doktor bulunurdu. Bazen yeni gelen hastaların genç bir doktor tarafından muayene edildiği olurdu. Ama muayeneye uygun olmayanlar, yani çok hasta olanlar hariç tutularak. Hemşireler temel olarak hastalara yemek yedirmekle ilgilenirdi. Çünkü yoksullara en çok gereken besbelli buydu. Ancak 18. yüzyıl sonlarında doktorlar vücudu güçlendirmenin yolunun ille de fazla beslenmekten geçmediği şeklinde itirazlar ileri sürdüler. Ve o günden sonra hastanelerin yönetimine yavaş yavaş el koymaya, hastanın manevi ihtiyaçlarından çok hastalıkları tedavi etme teknikleriyle ilgilenen tıp araştırmalarına dönük merkezlere dönüştürmeye başladılar. Neticede hastaneler her şeyden önce mali açıdan kendini çevirmesi gereken kurumlar haline geldi. Teknolojinin hizmet kalitesinden daha önemli bir prestij kaynağı haline gelmesiyle işletme uzmanlarının rolü ağırlık kazandı. Merhamet ortadan kaybolmadı ama birinci sırayı verimliliğe kaptırdı. Florence Nightingale, "Bütün hastanelerin ortadan kalkacağı günü özlemle bekliyorum," demişti. Onun ideali hasta bakıcılığın evde yapılmasıydı. Ayrıca hemşirelerin gereğinden fazla tıbbi eğitim görmekte katılaşmasından şikayetçiydi. İyi bir kadın olmadan iyi bir hemşire olamazsınız. Bugün bütün dünya onların neredeyse insanüstü şefkatine hayranlıkla bakıyor. Ama hemşireler günümüzde muhtemelen hiç olmadıkları kadar yılgınlar. Bu meslek grubunun ruh halini saptamak üzere Edinburgh Üniversitesi tarafından yakın tarihte gerçekleştirilen bir araştırma, İngiltere'deki hemşirelerin 1/5'inden daha azının mesleklerinden bütünüyle hoşnut olduğunu, buna karşılık 1/4 kadarının kesinlikle hoşnutsuz olduğunu göstermiştir. Benzer meslek gruplarına kıyasla çok yüksek bir hoşnutsuzluk oranıdır bu. Nedeni ise ücretlerinin düşüklüğünden ziyade hastalara istedikleri özeni göstermekten alıkonuyor oldukları duygusudur. Hastane sisteminin değerler sistemiyle onlarınki arasında bir çatışma söz konusudur. Avustralya'da yapılan bir çalışmaya göre hemşireler mesleki olarak kendilerinden talep edilen duygusal kayıtsızlıktan ve dışarıdan bakan insanların seksi, dışkıyı ve ölümü gözlerden saklayan tabuları ihlal etmenin ne derece yıpratıcı bir iş olduğunu, yüzeysel neşelerinin altında nasıl sürekli bir gerilimin saklı olduğunu anlamamalarından şikayetçidir. Hemşirelik diplomalı bir meslek olmaya terfi ettiğinde hemşirelerin sayısı katlanarak arttığında İngiltere'de 1861'de sadece 1000, 1921'de ise 56 bin hastane hemşiresi vardı. Pek çoğu çözümün doktorlar, yöneticiler ve devlet karşısında iktidardan daha büyük bir pay elde etmekte yattığına inanmıştı. Ama hemşirelik hiçbir zaman herhangi bir başka meslek gibi olamayacaktı. İstihdam koşullarının bu derece zorlayıcı olmasına karşılık hala bu kadar çok insanın hemşire olmak istemesi, merhametin üzerine boca edilen kovalarca suya rağmen kolay kolay sönmeyen bir ateş olduğunun kanıtıdır. Bununla birlikte zaman zaman en azından yüzeydeki korların sönmeye yüz tuttuğu olmuştur. Milattan sonra 1. bin yılın sonlarında eski Hindistan'ın görkemli hastaneleri birbiri ardına kapanmıştı. 1160'da yolu İran'a düşen bir seyyah tek bir şehirde 60 adet son derece iyi örgütlenmiş hastane ile karşılaşıyordu. 15. yüzyılda ise Avrupa'nın en itinalı hastane hizmetini Floransa'da bulmak mümkündü. Fakat bütün bu kurumlar er ya da geç şevklerini yitirmişlerdir. 18. yüzyılda 2000 adet hastane ile Avrupa'nın en yaygın hastane ağına sahip olan ülkesi Fransa'ydı. Bu rakamı İngiltere'deki hastane sayısına 60 kez katlıyordu. Her ülke dönüşümlü olarak birbirinin yerini alan hayırseverlik ve duyarsızlık dönemlerinden geçmiştir. Merhametin kendini ifade etmesinin önündeki en sinsi engel, sinik ve umutsuz bir insanlık görüşü olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin deneyimi buna iyi bir örnektir. Amerika Birleşik Devletleri başlangıçta birbirine tamamen yabancı insanlardan oluşan ve ilk Massachusetts Belediye Başkanı John Winthrop'un söylediği gibi yabancıları sevmeyi öğrenmek zorunda olan bir topluluktu. Birbirimizin varlığından mutluluk duymalıyız. Fakat bu hedefe ancak yarı yarıya ulaşılabilmiştir. Bugün yetişkinlerin %45'i çeşitli alanlarda gönüllü hizmet vermekte, haftanın en az 5 saatini başkalarına yardıma ayırmaktadır. Buna karşılık nüfusun bundan daha büyük bir bölümü, %54'ü insanların sefalete kendi elleriyle davetiye çıkardıklarını ve onlara yardım eli uzatmanın bir çözüm değil, sadece geçici bir yara bandı olduğunu düşünmektedir. 5 Amerikalıdan 4'ü herkesin kendi sorunlarını kendisinin çözmesi gerektiği görüşündedir. Amerikalılar birbirlerine cömert davransalar bile hala yabancıların oluşturduğu bir millettir. Başkalarının iyiliği için kendimden fedakarlık yapmaya hazırım ifadesine %42'lik bir katılım olmasına rağmen bu cümle kendimi başkalarının iyiliği için feda etmeye hazırım biçimine dönüştürüldüğünde katılım oranı %15'e düşmektedir. Albert Schweitzer, merhametin sadece zamanımızı ve enerjimizi değil, hayatın sıradan mutluluklarını da feda etmeyi gerektirdiğini söylemişti. Merhamet, yoksulların kederli yüzlerinin ve hasta insanların inlemelerinin hayat boyu peşinizi bırakmaması demekti. Dünyada çekilen acıları kalbinde hisseden kimse, insan tabiatının özlem duyduğu yüzeysel mutluluğa bir daha asla kavuşamaz. Pek az Amerikalı işi buralara kadar vardırmaya niyetlidir. Sayıları çığ gibi artan gönüllü yardım kuruluşları Princeton Üniversitesi'nin bir araştırmasına göre insanlara başı sonu belli görevler vererek ve böylece tanık oldukları mutsuzlukların onları katlanamayacakları kadar mutsuz etmesini önleyerek yardımseverlik duyguları üzerine kısıtlayıcı bir etki yapmıştır. Amerikalıların 1/3'ü başkalarının sorunlarına gereğinden fazla bulaşmanın sakıncalı olduğuna inanmaktadır. Önce kendi başınızın çaresine bakmanız gerekir. Eğer hala enerjiniz kalmışsa başkalarına da yardım edersiniz. İnsanlık vazifelerini ifa edenler konuyla ilişkilerini kesmeyi tercih etmekte ve bu vazifeler pek çoğunu gündelik ilişkilerinde daha sıcak ya da daha özenli kılmamaktadır. Kilise müdavimleri kiliseye gitmeyenlere göre daha şefkatli değildir. arıza yapmış otomobil sahiplerine yardım etme ya da yaşlı akrabalara sahip çıkma konusunda başkalarından daha hevesli görünmemektedirler. Ülkelerinde gerçek bir yoksulluk problemi bulunduğunu kabul eden Amerikalılar nüfusun sadece dörtte birini oluşturur. Gönüllü hizmet veren pek çok kişi yardım ettikleri insanlara sağladıkları yarardan çok kendilerine sağladıkları menfaatlerle ilgilendiklerini itiraf etmektedir. Kimileri Ali Cenap veya kahraman gözükmenin kendilerine yaşattığı ego sarhoşluğundan zevk almakta ve duyarlılık alanında uzmanlaşmış maceracılar olduklarını gizlememektedir. Onlar da maceranın böylesinden hoşlanıyorlar. Hayır işlerinin onlara kendi sınıflarının dışındaki insanlarla tanışma fırsatı verdiğini söyleyenlerin büyük bölümü bu tanışıklıkları pek fazla ilerletmeye yanaşmamaktadır. Amerikalılar eski günlerde Tanrı'nın emirlerine itaat icabı şefkatli olmaya çalışmışlardı. Bugün ise dürtülerini açıklamak için daha ziyade terapi diline başvuruyorlar. İnsanlara yardım etmek kendilerini iyi hissetmelerini sağlamakta, kendilerine duydukları güveni güçlendirmektedir. Gel gelelim kendilerine duydukları güveni güçlendiren şeyleri sıralamaları istendiğinde başkalarına yardım etmek listenin en sonuna yerleşir. Bütün bu öz eleştiriler Amerika Birleşik Devletleri'ne ayrı bir değer kazandırmış olan hatırı sayılır miktarda cömertlik ve hayırseverliği silip atamaz. Ancak pek çok Amerikalının kendini merhamet sahibi biri olarak sunmakta veya algılamakta güçlük çektiğini, bu konuda inandırıcı olmaya çalışmanın itibarına halel getireceği fikrinde olduğunu gösterir. Merhamete giden yoldaki altıncı engel de budur. İnsanların, insan denen varlığın gerçekte ne menen bir şey olduğuna ilişkin fikirleri. Bu da değişmesi mümkün olan bir şeydir. Tıpkı diğer engeller gibi. 1977'de ortalama ömrün en yüksek olduğu ülke İsveç'ti. O günden sonra bu konuda birinciliği Japonya devralmıştır. Her iki ülke de yaşam sürelerinin uzamasına katkıda bulunan türlü merhamet biçimlerini geliştirmişti. İsveç, merhameti başka hiçbir ülkenin yapmadığı kadar demokratikleştirmiştir. Beşikten mezara kadar herkese hemen her türlü hizmeti neredeyse karşılıksız sundu. Buna karşılık Japonlar modern yöntemlerle eski yöntemleri, batıya özgü uygulamalarla doğuya özgü olanları birleştirerek kendilerini sahici bir merhamet potpourrisiyle çevirdiler. Japonya, Dünya Sağlık Örgütü'nün 1977'deki verilerine göre yaşam süresi konusundaki rekorunu elde ettiğinde Japon hastaların ortalama hastanede kalma süresi 42.9 gün, Amerika Birleşik Devletleri hastalarının 8.1 gün, Batı Almanların 16.7 gün, İskandinav, Britanyalı ve İtalyanların 12 ya da 13 gündü. Japon hastalar bir yandan hiçbir yerdekinden daha az olmayan sayıda doktor ve hemşire ile çevrelenmiş olarak modern yöntemlerle tedavi edilirken, bir yandan da kendileriyle birlikte hastaneye yerleşen, hatta hastanenin sunduğu 3 öğün yemeğe ilaveten onlara yemek pişiren akrabalarından ek hizmet görürler. Hastaneye yatmak sadece tıbbi değil, aynı zamanda toplumsal bir deneyimdir. Hastanın tüm akrabaları ve yakınları başına gelen talihsizliğe rağmen insanların saygısını yitirmediğini göstermek üzere birer hediye ile ziyaretine gelirler. Bir hastaya 114 ziyaretçi geldiği saptanmıştır. Yiyecekten sonra en gözde hediye pijama ve geceliktir. Çünkü hastaları birer tıbbi vaka olarak gören ve onları tek tip steril giysilerle sarmalayan Amerikan hastanelerinin tersine Japonlar hastaneyi gündelik hayatın gereklerini ve katı kurallarını geçersiz kılan bir tatil gibi görürler. Ve hastanede kendi yatak kıyafetlerini giyerek normalde baskı altında tuttukları bireyselliklerini öne çıkarırlar. Hastalıkların tedavisiyle ilgilenen modern tıp onlar için yeterli değildir. Her bireyin benzersizliğini teslim eden ve her birine ayrı ayrı yaklaşan geleneksel Çin tıbbından da yararlanırlar. Ayrıca birçoğu kutsal mabetlerde otomobillerini arılaştırmak da dahil dini çözümlere başvurmaktan geri kalmaz. Böyle yaparak merhametin farklı türlerini derlemeye çalışırlar ve en eften püften sağlık sorunları üzerinde bile uzun uzadıya konuşarak bunun tadını çıkarırlar. Japon halkının %85'i şu ya da bu hastalıktan muzdarip olduğu iddiasındadır. Cinsel özgürleşmenin ardından özgürleşme sırası belki de merhamete gelmiştir. Ancak ilkel ve asli bir hayırseverliğin öylece salıverilmeye beklediğini, bunun arkasından insanların katıksız bir ana şefkatiyle donanacaklarını hayal etmek saflık olur. Duyguların daima birbirleriyle çekişmesi gerekmiştir. 4000 yıl önce Babil'de yazılmış bir davranış rehberinde şöyle deniyordu: "Seninle kavgalı olanlara fenalık etme. Sana kötülük yapana iyilikle karşılık ver. Sana iyi davranmayanlara karşı adil ol. Düşmanına nazik davran. İftira etme, insanlar hakkında iyi konuş. Kötü sözler söyleme, herkesten övgüyle bahset. İstisnasız bütün dinler aynı temel mesaj üzerinde durmuştur. Fakat insanları iffetli olmaya ikna etmeyi ne kadar başarmışlarsa bu çağrıdan da ancak o kadar sonuç alabilmişlerdir. Hindu tanrısı Krishna, içinizde hiçbir canlıya karşı düşmanlık barındırmayın demiştir. Buda ve İsa Mesih, size zarar verenlere bile şefkat duymanın mümkün olduğunu kendi yaşamlarıyla göstermişlerdir. Yahudilik, intikam duygusunun pek makbul bir duygu olmadığı mesajını verir. İnsan kardeşlerine karşı bağlayıcı olanlar hiç şüphesiz İbrahim'in nesebindendir. İslam dininde Allah esirgeyen ve bağışlayandır. İnananların büyük çoğunluğu bu yüce çağrıları kendi ruhlarının selametini asli öncelikleri haline getirecek biçimde inatla daralttığı ve merhametin kendisinden çok merhamet karşılığında başka bir dünyada kavuşacakları mükafatlarla ilgilendiği için bunların ancak sınırlı bir etkisi olmuştur. İnanç sahipleri kafirlere anlayış göstermeyi nadiren dinlerinin bir parçası olarak görmüşlerdir. Hatta hayrın vericisiyle alıcısı arasındaki kişisel ilişkiler bile daima müphemdir. Bugüne gelince üç yeni duygusal tutkal çeşidi olarak nitelenebilecek üç gelişme sayesinde insanlar arasında başka ilişki biçimleri yavaş yavaş mümkün olma yolundadır. Birincisi, psikolojiye gösterilen ilginin onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar şeklindeki eski yakarıya ek bir anlam kazandırmış olmasıdır. Bugün düşmanların saldırganlığını körükleyenin sadece garez değil, aynı zamanda korku olduğunu, kendilerini savundukları kuruntusuyla hareket ettiklerini, hasımları kadar kendileriyle de savaştıklarını görebiliyoruz. Herkesin temelde bencil olduğu varsayımı, insan zihninin olanca karışıklığıyla gözler önüne serilmesinden sonra fazla basit görünüyor. Düşmanların onları hasbelkader zıt amaçların peşine takmış olan ortak tutkular barındırabildiğini, karşıt cephelerde savaşan fanatiklerin aslında birbirine çok benzediğini, fanatiklere düşman bilenlerin ise karşıt cephelerde savaşıyor bile olsalar birbirlerine söyleyecek çok şey olduğunu artık biliyoruz. İnsanlık bütün bir yüzyılı aptalca ve hatta insafsızca suçlar işleyenlere merhamet gösterme gerekçeleri arayarak geçirmiş, kanunlar dünyanın her yerinde daha bağışlayıcı olmaya yönelmiştir. Dolayısıyla el olmadık insanlar arasında bugüne kadar tümüyle imkansız görünmüş yakınlıklar oluşması artık gayet akla yakın görünmektedir. İkincisi, iletişim süreçleri üzerinde yoğunlaşmanın birbirlerini kaynaşıp yek vücut olacak kadar iyi anladıklarından saadet dolu mutlak bir mahremiyet içine yuvarlanan ve aynı düşünceleri paylaşarak şefkatin en halis biçimini tadan kardeş ruhlara ilişkin romantik hayalin dışında yeni seçenekler sunmuş olmasıdır. Bu hayal yalnızlıklarından kaçmak için çareler arayan şairlere cazip görünmüş olsa da gündelik hayatta insanlar fazla kusursuz bir uyumun genellikle boğucu bir etkisi olduğunu keşfetmişlerdir. İlişkisellik teorisi iletişimin basit bir kodlama ve kod çözme meselesi olmadığını, insanların gözlemledikleri şeyleri geçmiş tecrübelerinin ışığında yorumladıklarını göstermiştir. İletişim bazen daha yüksek, bazen daha düşük hata payıyla çalıştığımız ve doğruluğundan asla bütünüyle emin olamayacağımız bir tercüme işidir. Tam anlamıyla başka birinin zihnine girmemizi sağlayacak bir anahtar yoktur. Her birey taşıdığı değer ve içerdiği sırlarla hiç eksilmeden kalır. İletişim esnek ve akışkan bir yapıştırıcıdır. Üçüncü olarak bugün dünya eski moda ilişkileri imkansız hale getirmiş olan çok sayıda eğitimli kadınla doludur. Düşmanlarınızı sevin diyen vaizlerin dinleyicileri cinsler arası savaşı akıllarına hiç getirmemiştir. Halbuki şefkatin yepyeni bir önem kazanmakta olduğu yer tam da burasıdır. Kadın ve erkek arasındaki tahakküm ve bağımlılık üzerine oturtulması artık mümkün olmayan mahrem ilişkilerdir. Şefkat, kimilerinin sahip olduğu, kimilerinin olmadığı doğal bir yetenek olmaktan çıkarak çiftlerin ortaklıklarını yürütebilmesi için geliştirmek zorunda oldukları vazgeçilmez bir unsur haline gelmektedir. İdeal ilişkinin eşitlikle ve değiş tokuşla tanımlandığı noktada şefkati canlı tutmaya özellikle çaba harcanması şarttır. Birbirlerine karşı daha müşfik davranmaya çalışan çiftler doğal olarak yabancılara karşı tavırlarını da değiştirmektedir. Düşmanlarına bile, çünkü kamusal davranışı giderek otoritenin buyrukları değil kişisel yaşantılar yönlendirmektedir. Dolayısıyla gazetelerde okuduklarımızın büyük bölümü her ne kadar insanların acımasızlık ve kayıtsızlıklarından bir şey kaybetmediğini gösteriyorsa da acımasızlığın her türlüsüne duyulan tepkinin hatırı sayılır ölçüde arttığına hiç şüphe yok. Merhamet zaman zaman bulutların arkasında kaybolsa da yükselmekte olan bir yıldızdır. Ne kadar yükseleceği ise insanların gayretine bağlıdır. İnsanlar eski moda merhametle yetinip yetinmeyeceklerine karar vermek, başkalarına vicdanlarını rahatlatmak için yardım etmeyi sürdürmekle, ki bunun için onlarla konuşmanız da gerekmiyordu, bir çek yazmanız yeterliydi. Merhametin yeni tarzını benimsemek, yani başkalarını birer insan olarak tanımak, onları anlamak ve onlar tarafından anlaşılmak arasında seçimlerini yapmak zorundadır. Çünkü her insanın eşit ölçüde değerli sayıldığı bir dünyada merhamet göstermenin kabul edilebilir yegane biçimi iki tarafında ortaya bir şey koyduğunu hissedebilmesini, iki tarafın da birbirine kulak vermesini gerektirir. Merhamet duygusunun hiç uyanmadığı karşılaşmalar ise eksik ve ziyan olmuş karşılaşmalardır. İşsizlik sigortası bu ikinci olasılığı dikkate alarak icat edilmemişti. Güç durumdaki insanları dünyanın nimetlerini tek eline almış olanların kibrinden korumaya yönelik zorunlu bir icattı. Ama bağışladığı anonimlik ancak yarım bir zafer olabilmiştir. Onun arkasından insanlar arasında yeni ilintiler kurulması, onları bir araya getirmenin başka yollarının bulunması gerekmiştir. Buna karşılık kendi hallerine bırakılma arzusu ve karşılıklı hoşgörünün anlaşmazlıklara son vereceği umudu insanların zihnini uzun zamandır daha fazla meşgul etmektedir. Artık hoşgörünün ona bağlanan umutları karşılamakta neden yetersiz kaldığının araştırmanın zamanıdır. 15. Hoşgörünün sorunları çözmede yetersiz kalmasının nedenleri. Su, İngiltere'nin kuzeyinde kendini yuvasında hissediyor ve hemen bölgesel aksanla konuşmaya başlıyor. Burası onun doğduğu yer. İtalya'nın güneyinde de kendini yuvasında hissediyor. Ahalinin ona yabancı gözüyle bakmasına bozuluyor. Burası da kocasının doğduğu yer. İnsanların çoğu yabancı hayat biçimlerine ayak uydurmakta bu kadar güçlük çekerken nasıl oluyor da su birbirinden bu kadar ayrı iki yeri birden sevebiliyor? Hoşgörünün köklerini sadece yabancılara değil hemşehrilere karşı yaklaşımlarda da aramak gerekiyor. Su'nun babası Baptist bir rahibin oğluymuş. Muhafazakar saygınlığın yüz akı bir banka müdürü. Verdiğin sözü yerine getireceksin dermiş. Ama ölçüyü kaçırıp her şeyi büsbütün berbat etmeyeceksin. Buna rağmen düzeni desteklemesi onun bir parçası olduğu anlamına gelmiyormuş. Düzenden veya kendisinden hoşnut olduğu anlamına da. Vaktiyle üniversiteye gitmekten alıkonduğu gibi daha sonraları hak ettiğini düşündüğü terfiye de kavuşamamış. Melon şapkasının altında gizli gizli bunların öfkesini taşıyormuş. Su bu şapkayla dalga geçer, onun siyasi düşüncelerine karşı çıkar ve kendisiyle tartışırken görüşlerini gerekçelendirmediğini söyleyerek ona çıkışırmış. Bağımsız bir tek çocuk olarak büyümüş. Su daha 12 yaşındayken onunla yalnızlık hakkında konuşmalar yapan annesi, yalnızlık hayatın bir gerçeğidir dermiş, aynı ölüm gibi. İngilizseniz eğer ve protestansanız, gelenek ve muhalefetten dokunmuş bu geçmişin sizi nereye götüreceği hiç belli olmaz. Thatcher'ın döneminde belli başlı 3 siyasi partinin 3'ü de konformist olmayan liderler tarafından yönetiliyormuş. Su'nun vakasında ayrılıkçılık damarı, yabancı olana karşı coşkulu bir merak şeklinde ortaya çıkmış.